T cetveli. Yanlış bilgiye neden inanıyoruz? Gerçeği duymak istemiyor muyuz? T cetveli yanlış bilgi sorununu anlamlandırmak için fikir yürütüyor. Hazırlayan ve sunanlar Emre İlkan Saklıca, Kansu Ekintanca ve Mertcan Yılmaz.
T cetvelinin yeni bölümünden herkese merhaba. Kansu ve Mertcan'la hazırladığımız programın bugünkü konuğu Uluslararası Basın Enstitüsü Türkiye Ulusal Komitesi Başkan Yardımcısı Emre Kızılkaya olacak. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Hemen programın başında şunu da belirtelim. info@teyit.org üzerinden bize sorularınızı, görüşlerinizi, öneri ve eleştirilerinizi aktarabilirsiniz. Bunu da belirterek başlayalım. Bugün sizin Burak Üçücü ile birlikte hazırladığınız yeni ana akım yükseliyor ve desteğe ihtiyacı var. Türkiye Dijital Medya Raporu'nu konuşacağız aslında. İçeriye geçmeden hemen birkaç satır başını sıralayarak başlayalım. 28 yaygın ve yerel medya kuruluşu inceleniyor. Bağımsız medyanın 20 yöneticisiyle anket ve görüşmeler var bu çalışmada. Linki de paylaşacağız aşağıda ayrıntılı olarak. Siz de okuyabilirsiniz. Medyada çok büyük katkılar sağlayan ve Türkiye'de medyayı anlamamıza da sağlayan önemli bir rapor. Bağımsız medyanın etkisini, kapasitesini ve ihtiyaçlarını eskinin ana akım kuruluşlarıyla mukayese etmesi bakımından önemli. Medyanın internetteki performansının iktidar medyasına kıyasla ne durumda olduğu da araştırılıyor biraz. Google, Facebook, YouTube ve Twitter gibi platformların etkisi de inceleniyor. Çok konuşacağımız başlık var burada.
Araştırma kapsamında farklı nitel ve nicel yöntemlerle bağımsız medya kuruluşları, siyasi iktidara yakın kuruluşlar ve yerel medyadan bazı yayınlar incelenmiş. Temsil yeteneğine sahip bir örnek oluşturulması açısından da incelenen kuruluşlar özenle seçilmiş ve teyit de bu kuruluşların arasında. Kısaca belirtmek gerekirse araştırmada 3 gruba rastlıyoruz. A grubunda bağımsız olarak nitelendirilen medya kuruluşları bulunuyor. Bunlar işte Sözcü, Cumhuriyet, Bir Gün, Evrensel, T24, Halk TV, Medyascope ve teyit gibi kuruluşlar bu grup içerisinde değerlendirilmiş. B grubunda ise biraz daha siyasi iktidarla bağlantılı veya değişen ölçülerde siyasi iktidarın nüfuzu altında olduğu belirtilen kuruluşlar var. Burada Hürriyet, Sabah, Haber 7, Yeni Şafak gibi kuruluşlara rastlıyoruz. C grubunda ise Pusula, Yayla Haber, 9 Eylül gibi yerel medya kuruluşları bulunuyor. Ben Emre Bey'e direkt şöyle bir soru yönelterek başlamak istiyorum. Bu araştırmanın çıkış noktaları nelerdir? Neden böyle bir çalışmaya ihtiyaç duyuldu? Nasıl bir metodoloji izlendi? Biraz anlatabilir misiniz?
Tabii aslında çıkış noktası, iki tane çıkış noktası var diyebilirim. Birincisi başında da bu raporun en başında ön söz kısmında da anlattığım bir anekdot var. Hürriyet gazetesinin dijital yayın koordinatörüyken 2016 yılında yazın CNN Türk'ün internet sitesini yöneten meslektaşımla birlikte bahçede oturuyorduk. Bir sohbetimizi hatırlıyorum. Reuters Enstitüsü'nün o dönemde bu dijital haber raporu çıkmıştı. Her sene çıkıyor, siz de yakından takip ediyorsunuz. O bütün dünyaya dair haber medyasındaki gidişatı veren bir rapor olduğu için tüm dünyada takip edilen bir rapor. Türkiye'de var ve o zaman şaşırmıştık çok, çünkü Türkiye'nin en popüler haber sesi CNN Türk diyordu Reuters Enstitüsü. Hürriyet ancak 3. sıradaydı. Şimdi ben Hürriyet'in dijitalinin yöneticisiyim. Karşımdaki arkadaş CNN Türk'ün yöneticisi. İkimiz de biliyoruz ki Hürriyet CNN Türk'ün 3 katı daha fazla kullanıcıya ulaşıyor dijitalde. Televizyondan bahsetmiyorum, sadece internet sitesi. Sayfa görüntüleme sayısı gibi başka metriklere bakıldığında çok daha yüksek. 10 kat tam fazla yüksek. O yüzden nasıl oluyor acaba diye baktık. Sonra işte bu kendi yöntemlerine, Reuters'ın yöntemine baktığımızda YouGov diye bir anket şirketine online bir şey yaptırmışlar, anket yaptırmışlar. Örneklemi de yeterince geniş değil ve yanlış bir örneklem. Kent, zaten kendileri de sonraki raporlarda kabul ettiler. Kenya ve Türkiye'deki verilere güvenmeyin demeye getirdiler. Çünkü çok, yani nasıl seçtikleri de belli değil. Kent nüfusu çok temsil ediliyor vesaire. Şimdi ortada böyle bir durum var. Yani biz Reuters'a, İngiltere'deki bir kuruluşa bakıyoruz. Türkiye'deki medyasına dair veri almak için yıllardır süren büyük bir veri eksikliği var dijital medyaya dair. Bir yandan da geçen sene Journo'da yayınladığımız, daha sonra IPI'da da İngilizce olarak da yayınladığım bir Google'la ilgili bir haber vardı. O da özellikle medyanın finansmanıyla ilgili. Haber medyasının finansmanı ile ilgili. Burada Türkiye'de organik trafik, organik arama trafiği genellikle medya kuruluşlarında %50'ye varan oranlara yaklaşıyor. Birçoğunda geçiyor hatta. O yüzden Google'dan gelen trafik önemli çünkü dijital gelir de sağlıyor, reklam geliri de sağlıyor bu kuruluşlara. Ben de o haberlerde şunu söylemiştim, örneklerle açıklamaya çalışmıştım. Yani Google işte Türkiye'de birçok dezenformasyon içeriğini, propaganda içeriğini, örneğin hani Akit'in normalde kimsenin pek tıklamadığı bir işte dezenformasyon kaynaklarından bir tanesini, sıklıkla dezenformasyona yer veren bir kaynağı öne çıkartıp milyonlara ulaştırıyor. Nedir bunun sırrı acaba, neden böyle yapıyorlar diye sormuştum. Sonrasında Google yöneticileriyle de konuştuk, doğrudan yöneticilere de sordum. Hani kamuya açıklama yapmayı şu an için tercih etmediler ama umarım günü geldiğinde söyleyeceklerdir. Bunun üzerine işte bu iki şey, yani bir veri yokluğu Türkiye haber medyasına dair, yeterince dijitaldeki etkileşim ve etki ve kapasite verilerinin bulunmaması. İki de bu Google örneğinde görüldüğü gibi durumların sayısallaştırılmaması aslında bir ihtiyaca işaret ediyordu. İşte bu raporla da farklı boyutlarda, dijital medyanın farklı boyutlarında, farklı kesimlere bakarak ama hep haber medyası içerisinde kalarak o ihtiyacı gidermeye çalıştık bir nebze de olsa.
Tabii çok kapsamlı bir çalışma. Biz raporun tamamına da erişmek isteyenler için açıklamaya ekleyeceğiz. Ama biz böyle dikkatimizi çeken bazı noktaları size özel olarak sormak istedik. Bir tanesi aslında YouTube erişimi ve etkileşimiyle ilgili inceleme. YouTube'u değerlendirdiğinizde yayından çok, yani yayıncıdan çok içeriklerin ön planda olduğunu görüyoruz. Burada da algoritmik homofili olarak da bahsedilen, son zamanlarda üzerinde konuşulan bir kavramdan bahsediyorsunuz. Tecetlerinde de daha önce bahsetmiştik aslında algoritmalardan. Burada platformlar, burada tabii ki YouTube özelindeydi bu örnek, kullanıcılara hem önceki seçimleri, önceki etkileşime girdiklerine bağlı olarak benzer içerikler sunuyorlar. Tabi bu platformlarda algoritmalar bizim hangi tür içeriklerle ne kadar fazla iletişim etkileşime girdiğimiz ya da neleri beğendiğimiz, neleri retweet ettiğimiz, gönderdiğimizi veriler halinde tutuyor ve işliyorlar. Bizi platformda tutmak içinse bizim hoşumuza gidecek bilgileri önümüze çıkartıyorlar. Yani bir müddet sonra sadece bizim ilgilendiğimiz ya da mevcut görüşlerimizi destekleyen ya da onları güçlendiren, onlarla beslenen bir fanusun içine hapsoluyoruz ve farklı görüşleri göremiyoruz. Yani çeşitlilikten çok, çeşitlilikten ve çok seslilikten uzaklaşmış oluyoruz. Sizin araştırmanızda da Yeni Şafak ve Medyascope'un yer verilen bir kısım vardı ve Yeni Şafak'ın videolarından sonra önerilen içeriklerde algoritmik homofilinin daha yüksek olduğunu tespit ediyorsunuz aslında. Burada yankı fanusu ve algoritmik homofiliyi de düşündüğümüzde bize nasıl bir tablo çıkıyor? Bunu merak ediyorum.
Evet, algoritmik homofili raporda da çok kısa bir dipnotta değindiğim gibi aslında bir sosyolojik bir kavram. Homofili daha doğrusu sosyolojik bir kavram. Amerika'da bu bir yerde bir karma bir konut projesi yapıyorlar. Siyahların, beyazların birlikte yaşadığı. Ve o dönemde kimlerin kimlerle arkadaş olduğuna bakarak aslında insanların o homofiliye yönelik bir eğilim sergilediklerini buluyorlar. Fakat bunun algoritmadaki de bir yansıması oluyor. Algoritmik kürasyonlar diyelim, derlemeler içerisinde de bir yansıması oluyor. Ve bir işte kamusal alanda sonuçta demokraside vatandaşın bilgilenme süreci çok önemli. O dijital bilgi sağlığını da derinden etkileyen bir takım mekanizmalar doğuruyor. Amerika'da ve Almanya'da bu YouTube'daki algoritmik homofiliye dair araştırmalar var. Özellikle YouTube'un öneri algoritmasının bu ülkelerde çok yüksek bir homofili sergilediği saptanmıştı. Türkiye'de bu alanda yapılan bir araştırma yoktu. Aslında bakarsanız hala da raporun içinde de belirttiğim gibi daha derinlemesine araştırılmaya değer bir konu. Biz bu rapor kapsamında tabii bir yandan da rapor dallanıp budaklandı ve çok fazla hacimli oldu. 70 sayfayı buldu. Bunun içerisinde bir tadımlık bir şey yaptık diyelim. Çünkü 3 gruptaki 3 yayıncıya baktık. Bunları da şöyle seçtik. Medyascope'du bir tanesi. Bir tanesi Oda TV'ydi. Biri de Yeni Şafak'tı. Öncelikle bütün bu ele aldığımız yayıncıların hepsinin birden YouTube erişim ve etkileşimlerine nitelik bazında bir sınıflandırma yaptık, bir kategorizasyon yaptık. Bir etkileşim skoru belirledik YouTube için. Kaç takipçileri var, ne kadar izleniyorlar ve bir de kaliteli erişim skoru diye bir skor geliştirdik. Yani abone sayılarını etkileşim skoru ile bir oranlayarak yaptık bunu. Etkileşim skoru dediğimiz şey de bir kanalın toplam video izlenme sayısını toplam video sayısına bölerek bulduğumuz sayı. Dolayısıyla aslında kaliteli erişim konusunda örneğin Habertürk, Halk TV gibi yayınların oldukça iyi noktada olduklarını diğerlerine göre, etkileşim konusunda ise, yüksek etkileşim konusunda ise Yeni Şafak'la Oda TV'nin iyi bir durumda olduklarını gördük. Bir de aslında bu hacme baktığımızda geride kalıp son dönemde yani bir başarı hikayesi olarak yansıyan Medyascope'a bakmak istedik. Bu arada Teyit'in de etkileşiminin mesela oldukça yüksek olduğunu söylemek lazım bu noktada. Orada grafikte de görülebilir. Medyascope'da da birazcık ayrıksı bir yerde duran bir video girişimi olarak baktık. Çünkü haberin sosyal videoları gibi bir yerde duruyor, bambaşka bir yerde duruyor. Yeni Şafak yani bir gazete, aslında bir kağıt gazete çıkışlı. Oda TV'de bir haber sitesi olarak kurulan bir yer. Web üzerine yani. Aslında bu üçünün farklı farklı bambaşka sonuçlar verebileceğini düşünüyorduk. Neye baktık burada? Üçünün de üçer tane geçen yıl içerisinde en çok izlenen videolarına baktık. Ve bu videolardan başladığınızda YouTube'un önerileriyle, YouTube'un algoritmik önerileriyle nerelere gittiğinize baktık. Yani Medyascope'un en popüler videosunu izlediğinizde size önerilen 3 video neler? O 3 videodan sonra önerilen 3 video neler gibi. Bu çok önemli çünkü yani iki açıdan önemli. Birincisi biraz önce bahsettiğimiz hani demokratik bir toplumda vatandaşın farklı görüşlere, bilgilere, bilgi kaynaklarına erişme imkanının artması. Erişmek istemiyor olabilir. Yani insanın doğasında olan işte farklı ses duymamak, duymayı rahatsız edici bulmak ve aynı seslere yönelmek gibi bir şeyle son tahlilde onu seçmiyor olabilir ama sunulması önemli bir şey. Öyle ya da böyle sunulması önemli bir şey demokrasi için. Bu birinci önemli. İkinci önemli de şu, buradan bu algoritmik tercihleri YouTube'un bütün bu kanalların ve videoların başarı performanslarını etkiliyor. Kaç aboneye ulaşacağını, onun ne kadar izleneceğini etkiliyor. Çünkü mesela Halk TV gibi, Habertürk gibi sürekli yayın yapan televizyonlar söz konusu olduğunda şey kısmında, işin derinlemesine görüşmeler kısmında görüştüğümüz bir Halk TV yöneticisi söylemişti. 20-25 bin kişi bizim bazı yayınlarımızı anlık olarak 20-25 bin kişi izliyor. Şak diye YouTube yayını kesiliyor ve neden olduğunu biz bulamadık ve YouTube yayını otomatik olarak Habertürk'e yönlendiriyor diyor. Bir anda 25 bin kişi birden Habertürk izlemeye başlıyor. O yüzden burada kime yönlendirdiği bir yandan dijital gelir, reklam geliri elde etmeleri açısından da önemli. Ve baktığımızda Medyascope'un daha çok işte Habertürk'e mesela çok fazla yönlendirildiğini Medyascope izleyicilerinin gördük. İşte Halk TV ile Tele1'de onun yanında çok az da olsa yönlendirilmişler. Oda TV'ye baktığımızda aslında şeye biraz benziyor. Bu Medyascope'a biraz benziyor ama çok da benzemiyor. Çünkü öteki tarafta A Haber'i de görüyoruz. CNN Türk'ü görüyoruz ve Habertürk'ü görüyoruz. En çok yönlendirildiği yerler Oda TV videolarını izleyenlerin. Halbuki Yeni Şafak'a baktığımızda bambaşka. Yeni Şafak neredeyse Yeni Şafak izleyicisi neredeyse sadece Yeni Şafak'ın kendi videolarına yönlendirilmiş. Farklı olarak yönlendirildiği kanallar da aslında Yeni Şafak'la ideolojik olarak hemen hemen aynı çizgide yer alan bu Ahsen TV diye bilirsiniz sokak söyleşileri yapan İslamcı bir kanal var. İşte oraya birazcık yönlendirilmiş ama çoğunlukla Yeni Şafak izleyicisi kendi yankı fanusu içerisinde tutulmuş gibi görünüyor.
Biraz daha farklı bir alanı sıçrayıp bir soru yöneltmek istiyorum. Bu A grubunda sözcü özellikle aldığı sosyal medya etkileşimi itibariyle diğer kuruluşların çok çok önünde gözüküyor. Öte yandan etkileşim sayılarının yıl içindeki dalgalanmasına baktığımızda örneğin bir köşe yazarının tatile çıkması istatistikleri tepe taklak edebilmiş. Bunu ben bir bakıma anlamlı buluyorum. Çünkü kurumsal ölçekte sahip olunan etkinin bireylerin varlık veya yokluklarına bu denli bağlı olması beni bir bakıma da rahatsız ediyor açıkçası. Bir nevi kurumun aşil topuğu gibi olmuş aslında. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Yani genel olarak medya kuruluşlarının sahip olduğu etkinin kurumun genel faaliyetlerinden bağımsız bir şekilde böylesine kişiler üzerinden gelişiyor olması söz konusu mudur? Ya da sözcüde ortaya çıkan bu durum tekil bir vakadan ibaret olabilir mi?
Evet, bazı yazarlar gerçekten domine ediyorlar o anlamda sosyal medya etkileşimi anlamında. Orada da daha çok sosyal medyanın genel resmine bakıldığında sözcü öyle çok önde. Covid-19'un ilk günlerinde, salgının ilk günlerinde geçen Mart ayı gibi 11 milyonu aşmıştı sosyal medya etkileşimi haftalık olarak sözcünün. Ve Yılmaz Özdil'in yıllık izne çıktığı Ağustos aylarında ise mesela 3,5 milyon seviyesine kadar düştü. Normalde de bu ikisinin arasında bir yerde seyrediyor normal şartlarda. Tabii ki hiçbir aslında gazete yöneticisi de çok da fazla bu kadar bağlanmak herhangi bir köşe yazarına istemez. Ben de hatırlıyorum Hürriyet'te çalıştığım dönemde mesela Bekir Coşkun yazıları çok okunurdu eskiden Hürriyet'teyken Bekir Coşkun rahmetli. İşte Emin Çoğuşan'la Bekir Coşkun ayrıldığı zaman mesela Hürriyet'ten Hürriyet'in mahvoldu Hürriyet, artık kimse okunmaz denmişti. İşin ilginci, Bekir Coşkun yazıları sahiden çok okunurdu. Yılmaz Özdil Hürriyet'te yazarken sahiden çok okunurdu yazılar. Ama ayrıldıktan sonra da çok fazla bir şey değişmemişti. Yani mesela Sözcü için aynı şey olur mu bilmiyorum, benzer bir durumda. Yani son tahlilde bu birazcık Türkiye'de bu haberden çok, gazetecilikten çok, yorumun, işte kanaat yazılarının, köşe yazılarının, köşe yazarlarının popülerliğinin, geleneksel popülerliğinin bir uzantısı gibi görünüyor. Dünyanın, yani benim bildiğim hiçbir yerinde de böyle bir durum yok. Ne Almanya, ne İngiltere'de, ne Amerika'da. Buralarda çok tanınan köşe yazarları olmakla birlikte hiçbiri kendi kurumlarının bu kadar önüne geçmiyor veya onlarla neredeyse yarışacak kadar bir etkileşim yaratmıyorlar.
Evet, bu çok çarpıcı bir veri bir tarafta. Yani bunun üzerine bakalım ilerleyen süreçte sizin dediğiniz gibi yarın öbür gün bir ayrılıkta veya başka bir süreçte nasıl etkiler, ne olur, onları da gözlemlemek lazım. Tabii çalışmada şu da dikkat çekiyor. Medya kuruluşlarının viral içeriklerini de incelemişsiniz. Burada da ilgi çeken bir gözlem var. En viral 50 içeriğe baktığınızda 7 bağımsız yayıncı üretmiş görünüyor bunu. Hatta Teyit'in de viral olarak listeye giren içerikleri işte Osmanlı döneminde eşcinsel ilişkilerin yasal olmasına dair bir iddia ve Amerika'daki Wayfair komplosuna dair içeriğimiz olmuş. Bu veriler bize ne gösteriyor peki?
Evet, yani bu sevindirici. Teyit kısmı beni sevindirdi. Ya açıkçası o kadar yüksekte çıkacağını beklemiyordum. Çünkü Türkiye'de bir yandan da niteliğe, hani okurun ortalamasına baktığınızda niteliğe çok değer veren bir okur değil. Türkiye'de niteliğe değer veren çok daha küçük bir kitle var. Ona da zaten kolayca ulaşıyor Teyit. Viral olmak ise milyonlarca insana düzenli olarak ulaşabilmek anlamına geliyor. Bir yandan da bütün bu kuruluşların devraldıkları o dijital mirasın üstüne konduklarını da hatırlatmak gerekiyor. Yani Hürriyet örneğin işte geçen sene içerisinde raporda da var, 86 bin takipçi kaybetmiş sadece Facebook'ta. Ama hala işte 2 milyon mu ne kadar, epey bir takipçisi var. Bu takipçiler aslında çok daha önceden, senelerdir yapılan gazeteciliğin veya yapılan yayıncılığın, gazetecilik olmasa bile içerik üretiminin sonuçları. Şimdi bunların avantajıyla gelenlere karşı bile bu listelere girebilmek önemli. Sözcü 36 içerikle viral içerik sayısı bakımından geçen senenin lideri olmuş. Sabah'ın 7 içeriği var, Teyit'in 6 var. Sonrakilerin hepsinin 3-2-1 diye gidiyor. Hürriyet'in mesela sadece 1 tane var. Orada tabii neyin viral olduğu da önemli. Mesela Hürriyet'in ya da işte Sabah'ın viral olan içeriklerinde çok fazla bir kamu yararı görmüyoruz. Hürriyet'in içeriği Hürriyet'in bile değil aslında. Deha'nın yaptığı bir haber, Demirören Haber Ajansı'nın ve İstanbul'da bir otomobil tamircisinin işte sözde bir yeni bir motor sistemi bulmuş. Aslında onu da biri teyit etmişti ve aslında olayın öyle olmadığı ortaya çıkmıştı. Ama bir şekilde viral olmuş. Oysa öbür tarafta mesela teyidin içeriklerinin komplo teorilerinin yanlışlığını gösteren içerikler olması ve benzeri çok değerli, önemli bunlar. Çünkü viral olmak demek tam da hani teyitin yapmaya çalıştığı gibi sosyal medyada hızla yayılırken o bilginin asılsız olduğunu duyurmanın fazlasıyla değeri var bu anlamda. Yani şeyde de Cumhuriyet'in, Sözcü'nün içeriklerinde gerçekten haber değeri yüksek, gazetecilik bakış açısıyla yapılmış haberlerin sayısının daha çok olduğunu görüyoruz. Şeyde iktidar medyasında daha magazinsel, daha işte light denilen içerikler olduğunu görüyoruz. Yerel medyadan da bir iki tane orada o listeye girebilen iki tane yayın var. Ne yazık ki mesela onlar Trabzon'dan bir yerel gazete girdi ama işte Trabzonspor şeyi, yani taraftar paylaşımı yapmışlar aslında, destek mesajı atmışlar resmen. Bir maçın ardından yapılan bir paylaşım. O yüzden çok fazla kamu yararı yok. Yani o yüzden viralin de neyin viral olduğu da bir yandan önemli.
Bir diğer nokta da aslında Google arama motoru ve Google Haberler uygulaması ile ilgiliydi. Burada 84-85 bin satırlık veriden bahsediliyor çalışmanın içinde de, bir ay boyunca toplanan. Ve sonucunda da hem arama motorunun hem de Google Haberlerin Türkiye'deki medya kuruluşlarının ürettiği içeriklerin görünürlüğünde çok büyük etkisi olduğu ortaya çıkmış oluyor. Her ne kadar Google Haberlerin algoritmasının Google'ın kendi algoritmasına kıyasla çeşitlilik konusunda daha iyi olduğunu görebilsek de, yani çeşitliliğin Google Haberler'de daha fazla olduğunu görebilsek de, Google Haberler'de yine de iktidar yanlısı medya kuruluşlarının bağımsız medyaya nazaran çok daha fazla görünürlük elde ettiğini fark ediyoruz. Burada bağımsız medyanın çok daha az görünürlük elde edebilmesini nasıl yorumluyorsunuz? Yani bunun sonuçları ne olabilir ve çözümleri ne olabilir?
Evet, geçen seneki bahsettiğim o içerikte, Google'la ilgili içerikte dediğim gibi belli örnekler üzerinden gitmiştik. Neyi öne çıkartıyorlar, hangi dezenformasyonu gibi haber haber göstermeye çalışmıştık ve onu yaparken de merak etmiştim. Acaba sayısal olarak ne kadar? Yani Türkiye'de önemli arama sonuçlarında hangi medya kuruluşu ne kadar çıkıyor diye bir kategorizasyon yapıp sayısal olarak baktığımızda ne buluruz diye. Orada Emrah Yılmaz da bu iş için bir kod Emrah Yılmaz yazdı ve işte şuna baktık. Şimdi aslında bunu haber medyasında, büyük medya kuruluşlarında çalışanlar bilir. Özellikle SEO ekipleri olan, o imkanlara sahip olanlar bilir. Haberler ve son dakika diye iki tane çok büyük arama var. Çünkü bunlar her gün milyonlarca ziyaretçi getiriyor. Değişmeksizin her gün milyonlarca ziyaretçi son dakika ve haberler diye Google araması yapıyor. İkisi de Türkiye'deki hani büyük haber kuruluşlarında çalışanların çok iyi bildiği gibi milyonlarca ziyaretçi her gün haber sitelerine getiren aramalar bunlar. Eğer girebilirseniz Google'ın o karuseline en tepede çıkan başlıca haberler bütün Google arama sonuçlarının üstünde çıkıyor. Bu iki aramadan milyonlarca ziyaretçi geliyor. Bir yandan trend olan aramalar var. Bunlar değişken aramalar. Son dakika ve haberler hep her gün gelir ama trend olan aramalar her gün değişir. Mesela deprem olduğunda anlık olarak birkaç saat içerisinde milyonlarca arama yapılabiliyor. Bazen 2 milyon, 3 milyonlara varabiliyor bu arama sayısı. Ve Türkiye'de tabii şöyle de bir durum var. Mesela Amerika'da breaking news araması son dakikanın karşılığı olarak tamam yani önemli bir arama ama haber siteleri için Türkiye'deki kadar önemli bir şey değil. Takip de etmezler, bu konuda içerik de üretmezler. Türkiye'de sürekli bir sürü haber görürsünüz. Başlığında son dakika geçen sırf bu Google'ın karuseline girebilmek, algoritmayı ikna edebilmek için diyelim. Son dakika olmayanları bile yazanlar, aldatmaya çalışanlar da olur. Bu trend aramalardan Amerika'daki bu durum yani neden orada böyle de bizde böyle? Bence bunun nedenlerinden biri şu. Türkler, Türkiye'deki okurlar daha doğrusu uzun süredir haber markalarına bağlılıklarını ve sadakatlerini yitirdiler ve artık önemli değil onun için. Yani nereden olursa olsun diye bakıyor. Büyük ihtimalle hiçbirine de fazla güvenmiyor. Yani en işte iktidar yanlıları bile son tahlilde bir sorgulama yapıyorlar. Çünkü insanlar bir yandan da aptal değil yani. O kadar değil yani diyeyim. Mesela forumlara bakarsanız, Ekşi Sözlüğe bakın mesela. İşte Google'ın Türkiye'de interneti çöplüğe çevirmesi diye upuzun senelerdir süren bir şey var orada mesela, başlık var. Orada bir sürü insanın bunun farkında olduğunu biliyorsunuz. Yani çok kötü içerikler üretiliyor. Google'da da en üstüne çıkıyor bunlar. Şimdi buradaki sorun acaba Google adil bir şekilde mi kötü içerikleri çıkartıyor? Şimdi içerik ekosistemi diyelim ki Türkiye'de kötü. Ki kötü. Ben İngilizce ve Rusçayı takip edebiliyorum. Hadi İngilizce neyse, o daha uluslararası bir dil, her yerde konuşuyor da. Yani Rusçanın Türkçeden daha iyi olmaması lazım normal şartlarda. Tamam, edebiyatı falan çok derin vesaire de bizim dijital kültürümüz daha ileri Ruslardan. Biz çok daha şehirleşmiş bir ülkeyiz genel olarak bakıldığında. Mobil teknolojilere adaptasyon çok daha yüksektir Rusya'ya göre falan. Ama içerik üretiminde mesela nitelik çok kötü Türkiye'de hala. Ortalama çok düşük. Derinlik çok düşük. Google'da bu yüzden zorlanıyor olabilir belki. Yani doğru içeriği tespitte mi zorlanıyor? O yüzden kötü içerikleri tamam servis ediyor ama burada bir adalet var mı diye de bakabiliriz. İşte buraya baktığımızda şunu gördük. Son dakika haberler ve trend aramalarına baktık. Bir yandan da bundan farklı bir algoritmayla çalışan Google Haberler uygulamasının ana sayfasına baktık. O ana sayfada da 5 tane bölüm vardır. O 5 bölümde de 5'er tane haber çıkar. Yani 25 tane haber çıkar. Bunları da çektik. Ve saatlik olarak baktık biz buna. Bir aylık bir sürede Ekim ve Kasım ayları arasında. Saatlik olarak baktığımızda Amerika ile de kıyasladık bu arada. Türkiye'de tamamen iktidar medyasının %90'ın üzerinde bir oranda. Üstelik de sadece 3 tane haber kuruluşunun buralardaki ilk sıralara, ilk 3 sıraya girebildiğini gördük. İlk 3 sıra önemli çünkü o karuselde ilk 3 sıra PC'de birinci ekranda çıkan üçlüdür. Sonrasına geçmek için mouse'unuzla bir hareket yapmanız gerekir. Bu tür İngilizce'de friction denilen şeyler, sürtünmeler yani okur sayısını çok düşürüyor. İnsanların öyle bir şeyi yok yani. İlk çıkanlara genelde işte ilk iki tanesini tıklıyorlar, geçiyorlar. Çoğu kullanıcı için böyle. Bir de ilk iki daha da önemli. Niye? Çünkü mobil cihazlarda da, telefonlarda da ilk iki kutu çıkıyor yukarıda. O yüzden buralara girdiğiniz zaman trafik bir anda artar. Böyle büyük, çok büyük aramalarda. Biz de buna baktığımızda işte %90'ın üzerinde bir oranda sadece 3 tane iktidara yakın kuruluşun çıktığını gördük. Amerika ile karşılaştırma dedim ama şunun için söyledim. Aynı dönemde Amerika'ya baktığımızda, orada trend aramalara baktığımızda 541 trend aramada 225 tane farklı haber kuruluşuna yer verdiler. Bunların arasında CNN gibi, New York Times gibi, NPR gibi, hatta işte BBC gibi, mesela Amerikan olmamasına rağmen BBC News gibi yerleri, mecraları birinci sıraya yerleştirdiler. Son tahlilde kullanıcıya Google dünyada, Amerika'da da böyle, Avrupa'da da böyle çok daha çoğulcu ve çeşitli bir menü sunarken Türkiye'ye çok daha dar, 2-3 tane yere bütün trafiği gönderen, dolayısıyla bütün dijital geliri de gönderen, propaganda imkanı veren, dezenformasyonu yayma imkanları veren ve bütün ihlallerini görmezden gelen, yani en ilginç noktalardan biri de bu. Google daha önce Türkiye'de Sabaha da, Milliyet'e de, Hürriyet'e de cezalar verdi. Bütün arama sonuçlarından çıkarttı Hürriyet'i. Birkaç gün böyle kaldı. Sonra hepsinin burnu sürtünce o bütün yaptıkları şeyleri düzelttiler. Aldatma taktiklerini, işte tık avcılığını, bir takım içine keyword stuffing denilen aynı anahtar kelimelerin sürekli tekrarlanmasını, soru sorup da cevap vermemeyi. Şimdi bugün aynı şeyi yapıyorlar, daha da fazlasını yapıyorlar. Hiç ceza almamaları bir yana, işte şu tespit ettiğimiz gibi %90'ının üzerinde trafiği Google oraya gönderiyor. E o zaman biz de dönüp sorma hakkımız var Google'a, neden böyle yapıyorsun diye.
Raporun sonuç kısmında bağımsız medyaya yönelik bazı önerileriniz bulunuyor. Bunlar işte gazetecilikte birlik ve beraberliğin sağlanması, alanda yaşanan kritik sorunların tespit edilerek bunların üstesinden gelinmesi ve gazeteciliğin teşvikiyle dezenformasyonla mücadele şeklinde özetlenmiş. Bunları biraz daha açabilir misiniz? Son olarak bu bölümü kapatmadan önce sizden bunları da dinlemek isteriz.
Burada biz IPI 2021 eylem planı kapsamında aslında 3 tane madde var. O 3 maddeye atıfta bulunarak bu önerilerde bulunduk. Birincisi, IPI 1950'lerden beri kuruluşundan bu yana, ki zaten kurucular arasında Columbia Üniversitesi'nde dünyanın en önemli gazetecilik okullarından birinde kurulan bir kuruluş ve tamamen gazeteciler tarafından, o dönemin genel yayın yönetmenleri. İşte Türkiye'den de Ahmet Emin Yalman o dönemde kurucular arasında yer alıyor. Sonrasında Abdi İpekçi'nin ve başka birçok saygın gazetecinin Türkiye Ulusal Komitesi Başkanı olarak görev yaptığı bir kuruluş. Ve orada hani dayanışma, birlik, beraberlik ama ne için? Kaliteyi yükseltmek için. Yani bağımsız gazetecilikte niteliğin yükseltilmesi IPA'nın hep bir önceliği olmuş. Mesela 1960'lı yıllarda Türkiye'de meslek örgütleri, yerli meslek örgütleri gazetecilik ilkeleri konusunda anlaşamazlarken IPA'nın ilkelerini kabul etmişler. Birkaç sene boyunca IPA'nın ilkeleri üzerinden, uluslararası ilkeleri üzerinden gitmişler. Burada da benzer bir çağrı yaparak dedik ki, yani Türkiye'de bağımsız medya ortamı şu anda çok geniş bir kitleye ulaşıyor aslında. Görünenden çok daha fazlası parçalı oldukları için biz böyle çok görmüyoruz. İşte onu göstermeye çalıştık. Artık o eskinin ana akımıyla yarışabilecek, hatta onları birçok noktada geçen bir erişim ve etkileşimleri var. Bu yüzden bir tür ittifak gerekiyor, bir tür koalisyon gerekiyor. Bunların birbirleriyle anlaşamaması birçok noktada, burada aynı grup içerisinde yer alan aslında bambaşka alanlarda, Teyit mesela aslında bambaşka bir yayıncılık yapıyor. Mecra olarak da farklı, bakış açısı da farklı. Mesela orada başka işte kağıt gazete kökenli olanlar var, televizyonlar var. Tamamen farklı siyasi bakış açılarına sahip olanlar var. Dünya görüşleri bambaşka olanlar var. Muhafazakarı da var. Daha sağcı diyebileceğimiz de var. Daha solcu diyebileceğimiz de var. Yani bu çeşitliliği mutlaka korunması, içerik anlamında, gazetecilik anlamında korunması gerekmekle birlikte kaynakların paylaşımı gibi, kısıtlı kaynakların paylaşımı gibi verimliliği, etkinliği artıracak yeni birlik beraberlik yöntemlerinin bulunması faydalı olabilir. Bir de şu faydası olabilir böyle bir ittifakın. Dijital devler, dev platformlar ve hükümet de böyle bir koalisyonu, böyle bir ittifakı daha fazla ciddiye almaları gereken bir muhatap olarak görebilirler. Çünkü mesela Google tarafından bakıldığında şu anda bunların, bu yayınların hepsi küçük küçük yayınlar gibi görünüyor olabilir. Onlar için hani 5 milyon kullanıcınız bile olsa aylık olarak o kadar da büyük değilsiniz. Çünkü 30 milyon değil, o daha çok 30 milyonla ilgilenebiliyor. Zaten çok da Türkiye ofisi açısından böyle haber medyasıyla ilgilenebilecek, haberle ilgili bir şeyler yapabilecek bir kadroları da yok. Daha çok reklamcılık bakış açısıyla, reklam satış bakış açısıyla bakıyorlar onlar. Birincisi buydu. İkincisi hani bu sorunlardan bir tanesi bu iş tarafı, medya işi, finansman, teknoloji, özellikle yazılım tarafında. Bu işlerin genellikle yazılım ve müşteri ilişkileri gibi konuların mesela hep üçüncü parti hizmet ve ürün alımlarıyla halledilmesi, taşeronlara yaptırılması, dolayısıyla gazeteciliği bilmeyen teknik taraftakilerin yaptığı ürünlerin de yeterince gazeteciliğin okurlarını, izleyicilerini tatmin etmemesi gibi bir durum varken, işte bu tür üçüncü parti hizmetlere, ürün alımlarında ne yapabiliriz? Daha fazla diyalog, işbirliği ve standartları yükseltmek için başka neler yapabiliriz? Mevcuttaki şeyleri arttırmanın, mali destek araçlarını örneğin arttırmanın dışında diye bir şöyle bir öneri getirdik. Yani belki burada bir takım aracı, bütün ekosistemi güçlendirecek, orada Teyit kurucusu Atakan'ın da, sevgili Atakan'ın da çok güzel kullandığımız bir veciz bir sözü vardı. Sosyal medyada da IPA'nın hesaplarından paylaşıldı o. Yani bütün ekosistemi desteklemek çok önemli. sadece basın özgürlüğü için en çok ağlayanı değil de gerçekten bütün medya ekosistemini, gazeteciliğin niteliğini de arttıracak bir yandan mekanizmaları nasıl kurabiliriz? Belki yeni aracı mekanizmalar, işte bu full stack denilen tarzda her şeyi kapsayan danışmanlıklar, kuluçkalar, hızlandırma programları, daha çevik çözümler, bunlara düşük maliyetlerle erişilebilmesine sağlanması çok önemli. Bu ama hep beraber yapabileceğimiz bir şey. Aynı o ittifak meselesinde olduğu gibi. Son olarak da platformların izlenmesi. Yani dezenformasyonla mücadele için. Gazeteciliğin, nitelikli gazeteciliğin bu platformlarda yer alabilmesi için. Çünkü şu anda size ulaşamıyorlar. Yani Google'dan arasan bulamıyorsun zaten. Kendi içeriğini bulamıyorsun falan. Ne zaman bulabiliyorsun? Ancak devasa SEO ekipleri kurup da bir medya holdingi olursan mesela, Google'a aldatırsan veya Google'da bir takım işte akçeli ilişkiler içerisinde olursan, bu ihtimal de var mutlaka, o zaman oralara daha kolay çıkabiliyorsun. Bunun için de bizim bütün vatandaşlar olarak aslında onları izlememiz, platformların algoritmaları vasıtasıyla demokratik toplumun nasıl bilgilenme süreçlerine nasıl etki ettiğini bilmemiz, şeffaflık talep etmemiz, adalet talep etmemiz gerekiyor. Kamu yararının önceliklendirilmesi, hani sadece ticari çıkarlarla belirlenen bir haber ekosistemi, kamu yararının tamamen dışlandığı bir haber ekosistemi hiçbir zaman demokrasiye hizmet etmez.
Evet, aslında daha konuşulacak çok şey var ve raporda bu konuda iyi bir başlangıç, birçok tartışmanın gündeme gelmesi için de hepimize iyi bir katkı sunuyor. Bu yüzden ben bir kez daha elinize sağlık diyorum. Programa katkınız için de çok teşekkür ediyorum. Ve tez cetvelini de noktalıyoruz. Bize info@teyit.org üzerinden ulaşabilir. Soru, görüş, öneri ve eleştirilerinizi iletebilirsiniz. Bunun dışında bizi Spotify'dan, Spreaker'dan, Apple Podcast'ten ve Google Podcast'ten dinleyebilirsiniz. Yeni bir programda yeniden karşınızda olmak dileğiyle. Hoşça kalın.
T cetveli. Yanlış bilgiye neden inanıyoruz? Gerçeği duymak istemiyor muyuz? T cetveli yanlış bilgi sorununu anlamlandırmak için fikir yürütüyor. Hazırlayan ve sunanlar Emre İlkan Saklıca, Kansu Ekintanca ve Mertcan Yılmaz.